Ayrım 4. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 48. Geçmişin üstünden gelinmez. Bir köy ne kadar küçük olursa olsun, köy adını kazanmak için en azından bir delisi, bir evliyası ve bir orospusu olduğunu göstermek zorundadır. Şimdilik Yavuz'un orospusu yoktu. Buna karşılık çok sayıda, çoğu resmen kabul edilmemiş delisi ve evliyası vardı. Evliya öleli 100 yıl oluyordu. Hemen ölümünden sonra evliya ilan edilmemişti. Çok azimli bir muhtar onun evliyalık beratını elde edinceye kadar aradan 50 yıl geçmesi gerekmişti. Bu muhtarın geleceğe dair açık seçik bir görüşü vardı. Yalos'un bir evliyası olduğu ve bir kilise inşa edileceği haberi sıradan insanlar olduğu kadar becerikli meslek sahiplerini de köye çekmişti. Ve temelli kalmak için geldiler. Çünkü kilisenin inşası 40 yıl sürdü ve yarım kaldı. Kilise oldukça önemsiz bir binaydı ve pahalı değildi. Yarım kalmasının iki sebebi vardı. Önce azimli muhtar eşeğinden düşüp boynunu kırmış ve ölmüştü. Sonra onun arkasından gelenler bu işi sürdürmeye yanaşmamışlardı. Her muhtar kendi eserini ortaya koymak istiyordu. Hatta bunlardan biri o kadar ileri gitti ki okul yaptırmaya bile kalktı. Bu işi bitiremedi çünkü muhtarlığı uzun sürmedi. Yalos'un sakinleri 40 yıl boyunca yarım kalmış kiliseyi seyrettiler ve derken biri harika bir fikir ortaya attı ve kiliseyi o haliyle halka açmayı teklif etti. Ne de olsa harabelerin özellikle Yunanistan'da büyük değeri vardı. Bu fikri ortaya atanın kimliğini geçen zaman içinde unutulmuştu. Ama onun Amerika Birleşik Devletleri'nde iş çevirmekte ustalaşmış bir göçmen olabileceği ihtimali vardı. Bu teklifi duyan köylüler gülmekten kırıldılar ama adam işin ayrıntılarını anlatınca pek çok taraftar kazandı. Mesela hararetle görüşüldü ve sonunda kiliseyi harabe sıfatıyla halka açmaya karar verdiler. Kilisenin inşaatına ne zaman başlandığını hatırlayan hiç kimse bulunmasaydı tabii daha iyi olurdu. Ama yine de burada meselenin yeni bir kilise inşaatı değil ama restorasyon çalışmaları olduğunu söyleyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlardı. Dahası pek çok görgü şahitleri ölmüş ve gömülmüştü. Onlar tarafından alaya alınmak ve çamur atılmak korkusu yoktu. Cennet sakindir. Cehennem ise kimin ne dediği duyulamayacak kadar gürültülü. Yaloslar sessizlikten hoşlanan ama aynı zamanda ondan korkan insanlardı. Sessizlik kadar bozulması kolay başka bir şey yoktur. Gürültü koparmak için insan her fırsata sarılır. İçin için sessizliğin özlemini çekerken durmadan konuşur. Cennetteki sessizliğin sebebi de bu olmalı. Evliyanın kilisesi işte böyle inşaatı yarım kalmış bir binaydı ve şimdi tarihi harabe yerine geçecekti. Evliyanın adı Ignatius idi. Pek çok kişi onun istemediği halde evliya ilan edildiği görüşündeydi. Yoksa onu keşfeden muhtarın yarı kudurmuş bir eşeğin nalları altında değil, evde yatağında çocuklarının ve torunlarının arasında ölmesine yardım etmesi gerekirdi. Ignatius bir köylü çocuğuydu, bir ot gibi büyümüştü, yapayalnız ve başkaları tarafından ezilerek. Zamanla insanlardan korkar hale gelmiş ve dağlarda çobanlığa başlamıştı. Orada koyunların onu aldırmadığı yalnız geçen saatlerde kendi kendisine kaval çalmasını öğrenmişti. Sonunda öylesine güzel kaval çalmaya başlamıştı ki onu dinlemek için kuşlar etrafına toplanır olmuştu. Bir keresinde Ignatius bir düğünde kesilip kızartılmak üzere dağdan inip köye 5 koyun götürmüştü. Yanında kavalı, biraz ekmek, beyaz peynir ve biraz da şarapla yola çıkmıştı. Akşama doğru yol diyene geçen dar şeride yürüyerek denizin ortasındaki bir kayalığın üzerine kurulmuş köye vardı. Köyün havasında binbir çeşit koku vardı. Fesleğen ve sardunya kokusundan tutun, kızartılmış balık, et, soğan ve denizin tuzlu kokusuna kadar. Koyunlarıyla Ignatius uzun zaman köyün meydanında durup kaldı. Eski evlere, güzel pencerelere, kiliselere ve aşağılarda hışırdayan masmavi denize bakmaya doyamıyordu. Sonunda bu büyüden silkinip uyanmayı başardı ve müşterisinin evini aramaya koyuldu. Büyük bir saraydı burası, en azından saray denilebilecek tipte bir evdi. 3 katlıydı, pek çok balkonu ve küçük pencereleri vardı. Keşke Ignatius oraya hiç gitmeseydi, çünkü gelini gördü. Kız 16 yaşındaydı ve gümüş bir sürahiden çiçekleri suluyordu. Ignatius çiçekleri seyretti ve kız bir gül yatağının üzerinden atlamak üzere olan eteğini kaldırınca onun kalçalarını gördü. Bu görüntü ölünceye kadar gözlerinin önünden gitmeyecekti. Dağa döndükten sonra yemekten kesildi Ignatius. Tam 21 gün gece gündüz kavalını çalmaktan başka bir şey yapmadı. Sonunda etrafına o kadar kuş birikmişti ki uzaktan bakılınca bu rengarenk bir kasırgaya benziyordu. 21. günün sabahı ortalık ağrırken öldü Ignatius. Ama kuşlar onu bırakmadı. Topladıkları çalı çırpı ve yapraklarla gömdüler onu. Özellikle kırlangıçlar çok çalışmışlardı. Çünkü bütün kuşlar içinde en iyi yapı ustası onlardı. Ignatius'u layık bir mezardı bu. Artık onu hiç kimse rahatsız etmeyecekti. Şimdi orada kuşların arasında yatıyordu. Çünkü kuşlar uçup gitmemişti. Ve kuşların üzerinde de o, gül yatağı üzerinden atlayan ve ayaklarının tekrar yere değdiğinden emin o kızı görüyordu. Tabi böyle şeyleri görebilenler görüyordu bunu. O yere Kuşlar Tepesi adı verildi ve burası ileride önce Almanların sonra da faşistlerin kendilerine karşı çıkan herkesi içine attıkları bir krater olarak daha da çok şöhret kazanacaktı. Bu kraterin ne kadar derin olduğunu kimse bilmiyordu ve içinde hiçbir ceset bulunamamıştı. Ama burasının Spartalıların sakat çocuklarını içine attıkları kraterle aynı yer olduğu anlaşılıyordu. Köyü için bir atraksiyona ihtiyaç duyan azimli muhtar tarafından keşfedilinceye kadar Ignatius orada yıllarca yağmur, rüzgar ve güneş altında yatmıştı. Muhtar, ya bir evliya ya bir orospu diyerek mantık yürütmüştü. Ama orospular pahalıyken evliyalar masrafsızdı ve üstelik bir orospudan çok bir evliyayı tutmak seçimlerde daha avantajlıydı. Hoş bu konuda bir garanti de yoktu ya. Her şeye rağmen çok geçmeden bir evliyanın ne kadar çok orospu çekebileceği ortaya çıktı. Yalos'ta büyük bir kilise inşa edileceği ve onun için pek çok zenaat sahibine ihtiyaç olduğu duyulur duyulmaz Sparta'nın orospuları da para kokusu almışlardı. Bir cumartesi akşamı pembeye boyanmış ve her iki tarafında büyük harflerle zevk ömrü uzatır ama hemen altında küçük harflerle ama parayla yazılı bir arabayla çıka geldiler. Arabayı göze batmayacak bir yere ama yazılar kolayca okunacak bir şekilde park ettiler. Sonra herkes gibi promenadede dolaşmak üzere kol kola meydana gittiler. Yunanistan'ın orospuları hanımefendi derler. Daha doğrusu müşterilerinin gözünde hanımefendi olmak isterler. Müşteri bir orospu da kendi karısını görebilmeli, yoksa bu işe yanaşmaz. Ama para ödüyormuş, fark etmez. Bu hayatta parasız ne var ki Allah aşkına? Köydeki diğer hanımefendilerin orospuların gelişine sevinecek halleri yoktu ve mutfaklarda ve avlularda fısıldaşıp duruyorlardı. Ama erkekler memnundu. Kızlardan biri Fransız usulü Paris eşi diye ender bir varyasyon biliyordu ve bu birazcık daha pahalıydı. Derken halktan biri bu varyasyona çubuk içmek adını taktı ve o günden sonra Yalos'ta çubuk içirten herkes pek çok şakaya ve imalı sözlere katlanmak zorunda kaldı. Tabi köyde pek çok zührevi hastalık yayılmıştı ama köylülerin bunu pek dert edindikleri yoktu. Orospular paralarını alıyorlardı ve müşteri memnundu. Bilhassa işçiler için cumartesi akşamları en uygun aşk akşamlarıydı. Yazıhanelerde çalışanlar için mesele yoktu. Onlar hafta içinde orospulara gidiyorlardı. Genel evde de sınıf farkı vardı. İşçiler orospulara gitmeyi mensup oldukları sınıfın bir sembolü olarak görüp anlatırken yazıhanelerde çalışanlar bu genel ev ziyaretlerinden hiç bahsetmiyorlardı. O arada kilisenin inşaatı sürüp gidiyordu. Muhtar yeniden seçilmişti ve Yalos'lu kadınlar kaderlerine boyun eğmişlerdi ve çöp çatanlar, evli olmayan erkeklerle ilgili gizli bilgileri elde etmek için orospulara başvurmaktaydılar. Zamanla orospular köy hayatının bir parçası olmuşlardı ama haddini biliyorlardı. Kalabalık dükkanlardan kaçınıyorlar, pazar günleri kiliseye en erken gelenler arasında bulunuyorlar ve kiliseye bolca para yardımı yapıyorlardı. Evet, hiç şüphe yok, günah da kâr getiriyordu. Günah işleyen de işleten de bu işten kazançlı çıkıyordu. Çubuk içmeyi kendisine meslek edinen kızdan başka herkes mutlu ve memnundu. Müşterilerine karşı bir yanda fahişelik yapmak, bir yanda hanımefendilik taslamakla huzur bulamıyordu. Her zaman bir hanımefendi olmak, yemek ziyafetleri vermek ve doğum günlerini kutlamak istemişti. Her türlü yola başvurarak köylülerle temasa geçmeye çalışıyordu. Sokakta karşılaştığı her çocuğa şeker veriyor, yanından geçen her köpeğin başını okşuyor, eşekler, katırlar ve herkes için söyleyecek iyi bir söz buluyordu. Ama bunların hiç faydası olmuyordu. Yalos halkı onun bir orospu olduğunu biliyordu ve öyle kalmaya mahkumdu. Bir gün gözyaşları içinde oradan kaçtı. Bir zaman sonra onun yeni mahallelerden birinde kamp kurduğu duyuldu. Kaçmayıp kalan kızlar da bir zaman sonra arabalarını bırakıp satın aldıkları bir eve taşındılar. Bu eve kaçan arkadaşların anısını Fransız madamın evin adı taktılar. Yeni genel ev yavaş yavaş köyün en tabii eğlence merkezi haline geldi. Erkekler bir iki kadeh edermek, iskambil oynamak ya da kızlarla şakalaşmak için oraya gidiyorlardı. Tabii parası olan onlarla yatıyordu. Parası olmayan ama halk arasındaki deyimiyle yüzü olan borcunu hemen ödemekle tanınmış dürüst erkekler veresiye bir numara çevirebiliyorlardı. erkeğin borcu kızın odasında bir tebeşirle duvara işaret ediliyordu. Böyle bir odaya giren kişi kızın cömert olup olmadığını hemen görebiliyordu. Sadece duvardaki çizikleri sayması yeterdi. Böylece yavaş yavaş bir doktorun kızları haftada bir kere pazartesi sabahları kontrol etmesi adet haline geldi. O gün genel evin patroniçesi evde müşteri varmış yokmuş aldırmadan bağırıyordu. Bütün orospular yatağa, doktor iğne yapmaya geliyor. Başlangıçta bunun ne demek olduğunu anlamayan kızlar doktorun onların her biriyle bir numara çevirmeye geldiğini sanmışlardı. Ama numara çevirmek doktorun umurunda değildi. O sadece Sağlık Bakanlığı'nın çizmiş olduğu doğrultuda bel solkuna karşı aşı yapmak için geliyordu. Çünkü böyle bir bakanlık gerçekten vardı. En azından böyle bir bakanlığın başında bulunan bir idareci vardı. Fransız madamın evi köye oldukça çok para bırakıyordu. Başka köylerden kızlara bakmaya ve tabii onların hizmetinden istifade etmeye pek çok insan geliyordu. Ticaretle uğraşanlar altın çağlarını yaşıyorlardı. Herkesin keyfi yerindeydi ve herkes bu kilise inşaatının ebediyete kadar sürmesine dua ediyordu. Ama Yalos pek çok şeyi kaybetmesine sebep olan aynı olayla yani savaş yüzünden orospularını da kaybetti. Orospular kıpır kıpır Alman ve İtalyan işgalcileriyle kaynaşan büyük şehirlerde daha çok para kazanacaklarını çok geçmeden anlamışlardı. Yalos'un gurbetteki kızları ama en başta oğulları. İşgal Yalos için hiç de karlı değildi. Para yollamaya ya da Amerika'dan geri dönmeye cesaret edemeyen göçmenlerin yardımı sona ermişti. Ve Yaloslar için büyük gelir kaybı demekti bu. Göçmenler hala sanki köyden hiç ayrılmamışlar gibi köyün bir parçasıydılar. Haklarında konuşuluyor, ne yaptıkları biliniyor, başlarına gelenler takip ediliyor ve köydeki problemleri bilselerdi nasıl davranırlardı onlar konuşuluyordu. Göçmenler köyü değişik zamanlarda ama en çok 20. yüzyılın başında terk etmişlerdi. Bunlar topraksız köyler tabakasındandı ama eşlerini az toprak sahibi olanlar kadar yaşını başına almış olanlar da vardı. İnsan ancak Amerika'da para kazanabilirdi ve bir şeyler başarıp Yalos'a döner, Amerikan pansiyonunda uzo içer ve Allah'ın bütün günü ve gecesi elindeki tesbihle oynardı. Muhtar buluğ çağına ermemiş olanların ellerinde tesbih gezdirmelerini yasaklamıştı. Çünkü bu bir yandan buluğ çağını geçmiş erkeklerin işiydi, öbür yandan Yunan gelenek ve göreneklerine uymayan bir Türk adetiydi muhtar. Sokrat'ın tesbih şeklini kim görmüş Allah aşkına diye homurdanıyordu. Göçmenler arasında Yalos'u para kazanmak için değil, Yalos'tan kurtulmak için terk etmiş olanlar da az değildi. Bu çeşit göçmenler azınlıktaydı. Böyleleri her zaman göçmen olarak kalıyorlardı çünkü hiç geri dönmüyorlardı. Köyün kaybedilmiş kara koyunlarıydı bunlar. Eve hiç para yollamıyorlar, mektup yazmıyorlardı ve aileleri onların yüzünden utanç duyuyor, sanki hiç yokmuşlar gibi davranıyorlardı. Gel gelelim Yalos'a sırt çevirmek için yeterince sebep vardı. Fakirlik, kötü niyetlilik ve fakirler arasında dayanışma eksikliği, sıradan köylüler sınıfına dahil olmak istemeyen herkesin, köyün delisi olmaya hazır olmadıkça Yalos'ta kalmasını imkansız kılıyordu. Ama böyleleri asla ama asla budala değildiler. Bunlar geleceği gören insanlardı ve haliyle küçük görülüyor, hakarete uğruyor ve takip ediliyorlardı. Böyle göçmenler pek ender zengin oluyordu. Zengin olmaktan çok okumaya, öğretmen veya mühendis olmaya meraklıydılar. Yeni dünyanın kızlarıyla evleniyor ve kendi anayurtları hakkında az konuşuyorlardı. Ama evlerinde Yunanca birkaç kitap bulunan yegane insanlardı. İliklerine kadar vatan özlemi çekiyorlardı çünkü bu vatana duyulan özlemden ziyade kendisini olduğu kadar taşıyanı da yakan bir yaraydı. Böyle insanların aklı hayale gelebilecek en çılgın bir rüyası vardı. Bütün bir ülkeden intikam almak. Çoğu zaman o yabancı yataklarda uykusuz kalıp Yalos'un onlara ihtiyacı olacağı düşüncesiyle haber beklemişlerdi. Ancak köylüler onlara ihtiyaçları olduğunu inandırıcı bir şekilde dile getirdikleri takdirde geri dönebilirlerdi. Ama nasıl da yanılmışlardı ya. Çünkü her köy gibi Yalos'un da bilgiye ihtiyacı yoktu. İhtiyacı olan tek şey paraydı. Onun için de pek çok lokanta sahibine, nakliyat şirketine ve endüstri patronlarına mektup yazarak onların geri dönmesini sağlamaya çalışmışlardı. Ama öğretmenlere ve mühendislere hiç yazmamışlardı. Geri dönen göçmenler için en önde gelenlerden biri Georgios Kolonis'iydi. Geri kaçmaz anlamına gelen soyadını her akşam kafeye çekip meydana çıkarak kavga arayan bir dedesine borçluydu. Dedesinin tehditlerini ciddiye almayan köylülere dedesi, "Geri mi kaçıyorsun korkak, geri mi kaçıyorsun?" dermiş. Yani Kolonis, Kolonis demekmiş bu. Böylece millet onu Kolonis diye çağırmaya başlamış ve bu onun soyadı olmuştu. Akrabaları onun adını öyle bir başka telaffuz ediyorlarmış ki sanki adının sütun demek olan kolona kelimesinden almış gibi bir izlenim uyanıyormuş. Georgios Kolonis 12 yaşındayken köyden ayrılmış, torbasında bir parça kara ekmekle. 31 yıl sonra geri geldiğinde güreşte sarı kuşak sahibiymiş. O zamanlar güreş Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaralı eğlenceymiş. Yana açılmış kollarıyla öne eğilmiş, hücuma hazır Kolonis'in fotoğrafını bütün gazetelerde görebilirmişsin. Üstelik onun Yalos'ta doğmuş olduğunu da okuyabilirmişsin. Hemen hemen köyün bütün evlerinde onun bu geniş, güçlü, boğa enseli, pazulu vücudunu gösteren fotoğrafları görürdün. Ama biraz dikkatle bakınca Kolonis'in gözlerinde esrarengiz bir ışık yandığını fark ederdin. İntikam ışığıydı bu. Yalos'a dönmek zorunda kalmıştı. Kolonis Yalosların, Spartaların savaşçı ve vücut jimnastiğinde en meşhur seçkin sınıfı Lakedemeon, Lakonia ve Sparta'nın eski ismi. Soyundan geldiklerinin canlı deliliydi. Kolonis Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız şartsız en büyük güreşçilerinden biriydi. Kendi buluş olan bir güreş taktiğiyle çok sayıda seyirci çekiyordu ama bu güreş tekniğini Yalos'ta okulda öğrenmişti. Bu güreş tekniğinin adına uçak kanadı deniyordu ve karşındaki adamı yukarı kaldırıyor, hoppes deyinceye kadar bacağını ve boğazını sıkıyordu. Sonra onu mümkünse halkın içine fırlatıyor ve üstüne çullanıyordu. Önceleri bu tekniği kullanan sadece Kolonis idi ama zamanla başka güreşçiler de aynı yola başvurdular. Ama herkes hiç kimsenin Kolonis kadar hızlı olamayacağına inanıyordu. Rus güreşçisi Salkov da gerçekten Yunan asıllıydı ama Kolonis Amerika'ya yerleşmeden önce ringlerde çoğunluğu Ruslar teşkil ettiği için adını değiştirmişti. Salkov da en iyi güreşçilerdendi ve ikisi karşılaşacaklarında New York sosyetesinde ne kadar güzel kadın ve elegan erkek varsa ringin etrafında toplanmıştı. Maçın başında her iki tarafta eşit oyun çıkarmıştı ama Kolonis yavaş yavaş o kendisine has tekniği uygulamayı başarmıştı. Bunun üzerine o ana kadar herkesin Rus sandığı Sarkov'un en katıksız Yunanca ile küfrettiği duyulmuştu. Eğer kendisini hemen yere bırakmazsa Kolonis'i ve bütün ailesini fena edeceğini söylüyordu. Kolonis ise beklenmedik durumlarla baş etmesini bilen biriydi. Salkov'u daha da yukarı kaldırıp seyircilere döndü ve bağırdı. Ben bir Rus ayısıyla güreşmek için buraya geldim. Beni görüyorum. Muhterem hanımlar ve beyefendiler, bir Yunan kuzusu, tut onu, boynuna bir çıngırak tak, sonra bırak Paskalya'ya kadar otlasın. Sonra da Salkov'u kahkahadan kırılan seyircilerin içine fırlattı. Bu olaydan sonra gazeteler günlerce güreş sporunun bir düzene konulması gerektiğini yazdılar. Burada Rus ayısı olduklarını iddia eden bir sürü Yunan koyunu bulunmaktadır. Renklerimiz koyun ağlığına dönmeden gelin bu meseleyi halledelim. Salkov güreş aleminden kayboldu. Kolonis yenilgi nedir bilmeyen şampiyondu. Rusları, Türkleri, Mısırlıları ve Farisileri yenmişti. Çok para kazanmıştı. Böylece artık Yalos'a dönmek zamanı geldiğini hissetmiş ve bu adımı atmaya karar vermişti. 42 yaşına ringe veda etti, köyüne döndü ve orada kendisine bir ev yaptırdı. Değişik kadınlardan çocukları oldu ve 105 yıl yaşadı. Köyün spor salonunu da o finanse etmişti. Ama göçmenlerin çoğunluğu ne meşhur ne de zengin oluyordu. Pek çoğu Yunanistan'dan ayrıldıklarında olduğu gibi fakir ölüyor, diğerlerin hayatı ise alkolik ya da gangster olarak son buluyordu. Pek çok kız fahişeliğin yolunu tutuyordu. Vatan hasretiyle yanıp tutuşmalarına rağmen Yunanistan'a dönmeye cesaret edemeyenler de çoktu. Köy halkının ta Amerikalara gitti adam olamadı gibisinden öldürücü laflarından korkuyorlardı. Bu kanuna Yalos'u terk etmek için bir tek mazeret olabilir, o da bir başka yerde başarıya ulaşmak için diyen kanuna karşı koyan tek insan Stelios dayıydı. Amerika'da işte zengin olmamıştı. Annesinin çiftliğini satarak elde ettiği sermayenin neredeyse hepsini oralarda yiyip bitirmişti. Çiftliğin adı Aziz Petrus idi ve civardaki en bakımlı çiftliklerden biriydi. Ama Stelios dayı bir fotoğraf makinesi satın almıştı ve döndüğünde köylülerin fotoğraflarını çekebiliyordu. Düğünlerin, köydeki bayramların ve cenaze merasimlerinin fotoğraflarını. Para tutmasını bilen biri olsaydı Stelios dayı Yunanistan'da zengin olabilirdi. O yüzden herkes onun hakkında eli delik adam diyordu. Yunanlar arasında göçmenlik çok eskilere gider. Daha çok eski zamanlarda Sicilya'ya, Karadeniz'e, Türkiye kıyılarına ve başka yerlere yerleşmek için şehirlerinden ayrılıyorlardı. Ama o devirde Yunanistan bir dünya gücü olduğundan bu göçmenlere kolonici deniyordu. Şüphesiz arada bir fark var ama o kadar büyük değil. Göçmenlik hala aynı modele göre devam etmekte. Para peşinde olanlar, sadece çekip gitmek isteyenler, gittikten sonra yine dönmek isteyenler, hiç dönmek istemeyenler. Hiç yabancı olmayanlar ne istediklerini bilmedikleri için, yabancı olmaktan başka ellerinden bir şey gelmeyenler. Ama ne yaptığını bilenler, mutlak serbestlik peşinde olduklarını bilenlerdi. Ve mutlak serbestlik her zaman çok fedakarlık isteyen bir şeydi. Mutlak serbestlik demek, önce insanın kendisini vatanından, gelenek ve göreneklerinden, inandığı ve kutsal bildiği her şeyden kurtarmasıydı. Bu da insanın kendi dilinden kopması ve ebediyen dilsiz olması demekti. Ama dilsizliğin, yabancılığın ve yalnızlığın tam tersine bulanlar vardı ki, serbestliğe kavuşanlar bunlardı. Zamanla göçmenliğin karakteri değişti. Başlangıçta göçmenlik hem ihtiyaçtı hem de macera. Eskiden başkalarını fethetmek için yola çıkıyordun, şimdi ise başkalarının yanında çalışmak için. Ama Yalus'un sosyal tecrübelerine göre göçmenlik pek arzu edilmeyen ama her zaman var ola gelmiş bir imkandı. Ne var ki savaş ve işgal göçmenliği ve göçmenleri değiştirecekti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 58.